Kutsal kitaptan değerli dinleyicilerimiz Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yunus kitabının birinci bölümüne geldik. Yunus'un çağrılıp görevlendirilmesi. Yunus birinci bölüm birinci ayette şöyle diyor. Rab bir gün Amitay oğlu Yunus'a seslendi. Yunus bize bir peygamber ve Amitay'ın oğlu olarak anlatılır burada. Yunus'un tarihte gerçekten yaşamış bir kişi olduğunun kanıtlarını daha önce iki programımızda size aktardım. Yunus bir ayetkide şöyle diyor. Rab Yunus'a kalk, Nineve'ye, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Bu değerli dinleyicilerimiz Tanrı'nın Yunus'u çağrışı ve onu Nineve'ye gitmekle görevlendirmesidir. Nineve şehrine o büyük kent denilmektedir. Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Dicle Nehri'nin kıyısında yer alıyordu. Zamanının en büyük dünya gücüydü. Daha sonra şehrin büyüklüğü konusunu ele alacağız. Çünkü bu kitapta iki kez daha vurgulanmıştır. Burada vurgu aslında şehrin kötülüğü üzerindedir. Çok büyük bir şehirdir ama kötülük de büyüktür. Kötülüğü o kadar büyüktür ki Tanrı'nın önüne gelmiştir. Ve Tanrı şimdi şehri cezalandırmaya karar vermiştir. Yani eğer şehir halkı kendisine dönmezse, tövbe edip Rab'be dönmezse Rab onları cezalandıracaktır. Yunus ne yapıyor? Batıya kaçıyor. Yunus 1. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Ne var ki Yunus? Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Yunus peygamber, değerli dostum, kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'deki evinden ayrılır ve Tanrı'nın çağrısı ve kendisine verdiği görevden ötürü Nineve ya da Ninova şehrine gideceğini sanırsınız değil mi? Yunus'un Nineve'ye varmak için İsrail'den doğuya gitmesi gerekir. O yönde gitmek yerine çok tuhaf bir şey yapar Yunus. Yafa'ya gider ve Tarşiş'e giden bir gemiye bilet alır. Tarşiş, Fenikeliler tarafından İspanya'nın güney kıyısında kurulan bir şehirdi. Batının en son sınırıydı o dönemlerde. Önümüzde Yunus'un balığın içinde olup olmadığından daha büyük bir sorun bulunuyor. Yunus kitabındaki sorun balık değil, Yunus'un kendisidir. Tanrı ondan Nineve'ye gitmesini istiyor. O da kalkıp bunun yerine Tarşiş'e gidiyor. Tanrı ona doğuya gitmesini söylüyor. Yunus ne yapıyor? Yunus Tanrı'ya itaat etmemeye karar veriyor ve batıya kaçıyor, batıya gidiyor. Doğal olarak Yunus'un bunu neden yaptığı sorusunu soruyoruz. Bunun birkaç açıklaması vardır. 1. Yunus Ninevelilerden nefret ediyordu ve onların kurtulmasını istemiyordu. Bu nefretin bir nedeni de vardı. Asur, antik dünyanın değerli dostum en zalim uluslarından biriydi. Zamanın bütün ulusları onlardan korkarlar ve dehşet duyarlardı. İnsanlara işkence etmek için çok zalim yöntemler kullanırlardı ve esir aldıkları kişilerden çok kolay bilgi edinebilirlerdi. Yaptıkları şeylerden biri, bir adamı çölün ortasına götürüp boynuna kadar toprağa gömerlerdi. Başından başka hiçbir yeri dışarıda kalmazdı. Sonra dilini sırımla sıkıp onu sıcak yakıcı güneşin altında ölüme terk ederlerdi. Adamın ölmeden önce delirdiği söylenir. Bu Asurluların yumurtladığı hoş şeylerden biriydi. Aslında buna yani Asurluların yaptığı en korkunç şeylerden biriydi bu. Asurlular bir ordu olarak da sıra dışı bir biçimde hareket ederlerdi. Babillilerin onları yenebilmesinin nedenlerinden biri de Asur ordusunun çok yavaş yürümesiydi. Yanlarına ailelerini alırlar ve orduda çok az düzen vardı. Büyük bir kalabalık olarak yolculuk ederlerdi. Düzensizliklerinin kendi aleyhlerine olduğunu görmek çok kolaydır. Ancak bir çekirge sürüsü gibi bir kente ya da köye geldiklerinde halk onlardan o kadar çok korkar ve dehşet duyardı ki, bazı durumlarda zalim Asurluların eline düşmektense bütün şehir intihar ederdi. Çevredeki uluslar tarafından sevilmediklerini görebiliyorsunuz. Şimdi bu dönemde Asurluların kuzeydeki İsrail krallığına saldırıp yağmaladıklarını da biliyoruz. Uzun bir süre boyunca birbirleriyle savaşanlar Suriye ve kuzeydeki krallıktan ancak kuzeylerinde ve doğularındaki Asur tehlikesi yüzünden sonunda anlaşmışlardı. Ancak Asur sonunda hem Suriye ve hem de İsrail'i boyunduruğu altına almıştı. Asurlular fethetmeyi umdukları bir ulusa nüfuz etmeye başladıklarında şehre sürpriz bir saldırıda bulunur, kadınları esir alır, sonra erkekleri ve çocukları vahşice öldürürlerdi. Bunun doğru olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz ama Asurluların bir keresinde Yunus'un doğup büyüdüğü yer olan Gat Hepere saldırmış olması büyük bir olasıdır. Kendi evine bile girmiş olabilirler, yani Yunus'un, ve kendi annesiyle babasının gözlerinin önünde zalimce öldürüldüğünü görmüş olabilirdi Yunus. Ya da Asurluların kız kardeşlerinin ırzına geçtiklerini görmüş olabilirdi. Hiç olmazsa Yunus'un Asurlulardan nefret ettiğini ve onların kurtulmasını istemediğini biliyoruz. Bu yüzden tam ters istikamete gidiyor. Tanrı'nın mesajını onlara taşımak istemiyor Yunus peygamber. İkincisi, bu Yunus'un batıya gidişinin ikinci nedenidir. Bazı insanlar Yunus'un mesajının bir kurtuluş mesajı olmadığını söyleyebilirler. Mesajı bir yargı mesajı olacaktı. Mesajının bir yargı mesajı olacağı doğru olduğu halde Yunus Tanrı'yı tanıyordu ve Yunus Tanrı'yı tanıdığı için tam ters yöne gitti. Yani Tanrı'nın merhametini biliyordu. Tanrı'nın bağışlayan bir Tanrı olduğunu biliyordu. Tövbe edenleri bağışladığını biliyordu. Nineve'ye bir yargı mesajıyla giderse ve şehir halkı tövbe edip Tanrı'ya dönerse Tanrı'nın onları yargılamayıp şehri kurtaracağını biliyordu Yunus peygamber. Yunus o şehrin kurtulmasını istemiyordu. Bu özlemle beklediği bir şey değildi. Bunun üzerine ters yöne gitti. Yunus'un ters yöne gitmesinin bir başka nedeni de, yani üçüncü nedeni de, kesinlikle itaatsiz bir peygamber oluşudur. Bu şüphe götürmez. Kaybolan oğla çok benzer bir şekilde Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Kaybolan oğul babasının isteğine göre yaşamayı istemiyordu. Bunun üzerine uzak bir ülkeye gitmişti. Yunus peygamber de Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Tanrı'ya ayak uyduran bir peygamber olmadığı kesindir. Dördüncü bölümün tamamının onun asiliğini ele aldığını ve Tanrı'nın ona yeniden kendisine ayak uydurduğunu göreceğiz. Yunus'un Tanrı'ya itaatsizlik etmesinin dördüncü ve son bir nedeni daha vardır. Eski antlaşmada Tanrı'nın mesajcılarını müjdeci olarak başka ülkelere hiçbir zaman yollamadığına hiç dikkat ettiniz mi? Tanrı'nın eski antlaşmada kullandığı yöntem, bugün kullandığı yöntemin tam tersidir. İsrail'in Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtanın birleştiği bir yerde bir ulus olarak Tanrı'ya tapınıp ona hizmet etmesi gerekliydi. O zamanın ulusları, değerli dostum, eğer deniz yoluyla yolculuk ediyorlarsa İsrail'den geçen yolu yeğlerlerdi. Tanrı İsrail ulusunu alıp onları oraya yolların kesiştiği yere koymuş ve onların kendisine tapınmak için bir tapınak yapmalarını sağlamıştı ki Tanrı'ya hizmet ederek tanıklık etsinler. Tanıklıkları kendilerine bakan bir dünyayaydı. Davetleri gelin Rabbin evine gidip ona hizmet edelim idi. İsrail dünyanın yollarının kesiştiği yerde Tanrı'ya hizmet ederek tanıklık etti ve dünya onlara geldi. Örneğin Seba Melikesi ya da Seba Kraliçesi dünyanın öbür ucundan İsrail'e gelmişti. Neden gelmişti? Nasıl tapındıklarını duymuştu ve oraya vardığında orada günahkarlar için bir sunak olduğunu görmüştü. Onu Tanrı'yı kendisini kurtaran bir biçimde tanımaya götüren de bu olmuştu. tarihsel kaydı okursanız, sadece onun değil, dünyanın krallarının Süleyman Peygamber'in bilgeliğini işitmeye geldiğini göreceksiniz. Bu kısa süre içerisinde İsrail dünyaya tanıklık etti. Ama onlar müjdeciler olarak dünyaya giderek tanıklık etmediler. Hayır, dünya onlara geldi. Eski antlaşmada bizlere sadece Seba Melikesi hakkındaki bir tek örnek verilmiştir. Yeni antlaşmada Habeş Hadım, Tarsuslu Saul ve Romalı Yüzbaşı Cornelius olmak üzere Ham'ın bir oğlu, Yafet'in bir oğlu ve Sam'ın bir oğlunun iman edişleri örneğini görüyoruz. Yani Nuh peygamberin oğullarının soyları. Bizlere sadece bu örnekler verildiği halde Mesih'e iman eden binlerce ve sonraları da milyonlarca insan olmuştu. Ancak günümüz kilisesi için verilen yöntem eski antlaşma zamanındaki yöntemin tam tersidir. Tümü de eski antlaşma öğretilerek yetiştirilen İsrailliler olan 12 haberci için İsa Mesih'in dünyanın her yanına gidin deyişi ve müjdeyi bütün yaratılışa duyurun buyruğunun epey şaşırtıcı olduğunu sanıyorum. Birbirlerine bakıp, vay bu tamamen yeni bir şey, bu işin böyle yapılması gerektiğini bilmiyorduk dediklerini hayal edebiliyorum. Rab İsa Mesih, Yeruşalim'e gidin demek yerine, Yeruşalim'den başlayarak şimdi Yahudi'ye, Samiriye'ye ve oradan da dünyanın en uzak yerlerine kadar gitmelisiniz diyordu. Bugünkü yöntem budur değerli dinleyicilerimiz. Bizler İsrail'i başarısızlığından ötürü sık sık eleştiririz ama bizler köşede bir kilise bina edip dünyanın bize gelmesini bekliyoruz. Halbuki bizim dünyaya gitmemiz gerekir. Benim bunu öğrenmem yıllar aldı ama bugün hizmette arzumun Tanrı sözünü radyo aracılığıyla dünyaya bildirmek olmasının nedeni budur. Bunun günümüzde Tanrı'nın yöntemi olduğuna inanıyoruz. Ama Yunus'un günündeki yöntem bu değildi. Ve Tanrı kendisine kalk Nineve'ye git dediğinde Yunus şaşırmıştı. Bence Yunus Simon Petros gibi bir adamdı. Ve büyük bir olasılıkla Rab'be yanıt vermişti. Bence bir dakika İlyas'ı hiç Mısır'a ve Yeşaya'yı hiçbir zaman Hindistan'a göndermedin. Neden benden daha önce hiçbir peygamberden istemediğin bir şeyi istiyorsun demişti. Yunus'a karşı büyük bir sempatim var doğrusu. Tanrı'nın yöntemini neden değiştirmek isteyeceğini anlamamıştım. Ancak bu kitap yani Yunus kitabı Tanrı'nın Yahudi olmayan uluslarının da Tanrısı olduğunu ortaya koyuyor. Haberci Paulos Romalılar 3:29'da yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mıdır? Diğer ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette. Diğer ulusların da Tanrısıdır diye yazmıştır. Yunus peygamber bu söze amin diyebilirdi ama zamanın o noktasında değildi. Bu kitapta anlatılan deneyimlerden sonrasına kadar Tanrı'nın Yahudi olmayan ulusların da Tanrısı olduğunun bilincine varmamıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Eğer Tanrı'nın isteği içinde olup olmadığınızı size sorgulatan zor bir zaman yaşıyorsanız Yunus'un hikayesi size değerli dostum yardımcı olabilir. Ben size Rabbin isteği içerisinde olup olmadığınızı söyleyemeyeceğim halde size şu kadarını söyleyebilirim. Zorluk çekmeniz Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzun bir kanıtı değildir. Bunun yerine Tanrı'nın isteğinin içinde olduğunuzun kanıtı olabilir. Eğer bugün her şey fazlasıyla kolaysa ve her şey her yönden sizin için iyi bir şekilde gelişiyorsa ve eğer Tanrı'nın isteğinde olduğunuzu yorumlamak için bütün kullandığınız buysa o zaman zavallı, kırık bir kamışa yaslanıyorsunuz ve bu kamış sizi sıkıntı zamanında tutmayacaktır, taşımayacaktır. Yunus örneğine yakından bakalım. Karşımızda Tanrı'nın kendisini çağırmış olduğunun tersi istikamete doğru yola çıkan bir adam var. Bu adam kesinlikle Tanrı'nın isteğinin dışındadır dostum. Tanrı'ya itaat etmiyor. Tanrı'nın istediği yolda gitmiyor. Tam tersine gidiyor. Yafa'ya gidiyor ve oraya vardığında hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Bir gemi buluyor, bir bilet alıyor, gemiye biniyor ve uykuya dalıyor. Her şey yolunda. Yunus'un bir tanıklık, sık sık duyduğum türden bir tanıklık verebileceği inancındayım. Yunus bilet almaya gitti. Bunu yaparken belki Tanrı'nın isteği içerisinde olup olmadığını düşünüyordu. Olmadığını aslında bilmesi gerekirdi ama birçoğumuz bu konuyu merak etmeyip gerçeği bilsek bile merak ettiğimizi söyleriz. Bilet almak için sıraya girmişti ve biletçi Yunus'un tam önündeki adama "Özür dilerim, yer kalmadı." demişti. Yunus tam dönüp gidecekti ki telefon çaldı ve biletçi telefonu açtı. Zengin bir adam hastanede olduğunu, birdenbire hastalandığını ve yolculuğa çıkamayacağını bildiriyor. Biz böyle tahmin ediyoruz. Tabi o dönemlerde telefon yoktu ama bir senaryo çiziyoruz. Bunun üzerine Yunus bekliyor ve biletçi ona dönüp "Çok şanslısınız. Birisi biletini iptal etti." diyor. Yunus, "Gerçekten de kendimi şanslı hissediyorum. Hatta daha da fazlasını hissediyorum. Belki bu Tanrı'nın isteğinde olduğum anlamına geliyor." diyor. Değerli dostum, bu olayı size biraz başka şekilde anlattım. Kutsal kitap bu şekilde olduğunu yazmıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Günümüzde kaç Mesih imanlısı böyle düşünüyor? Eğer zorluklar yaşıyorlarsa, "Ah, Tanrı'nın isteğinin dışındayım." derler. Her şey kolay gidiyorsa ve her şey iyi gözüküyorsa, "Ah, o zaman da Tanrı'nın isteğinin içindeyim." diyorlar. Değerli dostum, benim düşünceme göre şeytan sizin büyümenizden, ruhsal alanda büyümenizden ve Tanrı için etkin olmanızdan ötürü biraz rahatsız olmaktadır. Bunun doğru olduğunu kendi hizmetimde de gördüm. Sıkıntılar yaşamanız Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzu kanıtlamaz. Yunus için her şey çok güzel bir yolculuğa uygun görünüyordu. Her şey yolunda gitmişti. Birisi buna durumların rastlantı sonucu iyi gitmesi adını vermişti. Ama bizler Yunus'un yanlış yöne gittiğini ve Tanrı'nın onu geri döndürmek için bir balığa yutturacağını biz bugün biliyoruz. Yüzyıllar boyunca ister kutsal kitapta olsun, ister kutsal kitap dışında olsun, Tanrı adamları hayatın akışını fazla kolay bulmamışlardır. Her şey hep böyle uygun olmamıştır. Hayat zor olmuştur değerli dostum. İbraniler kitabında şöyle okuyoruz. Başkaları ise dirilip daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere katlandılar. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandılar. Hatta zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, dövüldüler. Testere ile biçildiler, kılıçtan geçirilip öldürüldüler dostum. Koyun postu ve keçi derileri içerisinde dolaştılar. Yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, kötü muamele gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. Bu alanda İbraniler 11. bölüm 36-38 okuyun. İbranilerde ayrıca bazılarının imanla kılıçtan kaçıp kurtulduklarını ama diğerlerinin imanla kılıçtan geçirildiklerini okuyoruz. Bu yüzden iyi durumları her zaman Tanrı'nın isteği ve kötü durumları da her zaman Tanrı'nın isteği dışı olarak yorumlayamazsınız. Yunus şimdi gemide ve gemi denize açılırken, Yunus'un güvertede durup kara uzakta kaybolurken gülümsediğini hayal edebiliyorum. Kendi kendine "Ah, bu çok güzel bir yolculuk olacak." diyor olabilir. Ama bu adam için durumun bu kadar kolay olmayacağını göreceğiz. Yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı. Yunus 1 ayet 4. Burada Rabbin çok şiddetli bir rüzgar gönderdiğini okuyoruz. Bu fırtınanın sorumlusu değerli dostum Tanrı'ydı. Başlangıçtan bu noktaya dikkatinizi çekiyorum. Bu fırtına doğaüstü bir fırtınadır. Evet, burada Rab şiddetli bir rüzgar gönderiyor. Rabbimiz kayıkta uyurken, yani İsa Mesih kayıkta uyurken, Galile denizinden çıkan fırtına, kayıktakilerin öleceklerini bildikleri türden bir fırtınaydı. Onlar usta denizciydiler ve o denizi iyi tanıyorlardı. ve bunun karşı koyamayacakları bir fırtına olduğunu ve kayıklarının da çok yakında denizin dibinde olacağını biliyorlardı. O da doğaüstü bir fırtınaydı ama o fırtınanın sorumlusu Rab İsa'yı yok etmeye çalışan şeytandı. Petrus ona gelip ölmemize aldırmıyor musun ya Rab dedi. Çünkü eğer o duruma yani İsa Mesih duruma el atmasaydı gerçekten öleceklerdi. Burada Yunus kitabında Tanrı bir fırtınayı kullanıyor ve bunu iyi bir amaç için kullanıyor. Tanrı bu fırtına aracılığıyla değerli dostum bir şehri kurtaracak. Yanlış yolda gitmekte olan bir peygamberi geri çevirecek ve onu doğru yolda başlatacak. Gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise ne yapıyor? Teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip, "Hey, nasıl uyursun sen?" dedi. "Kalk Tanrı'na yalvar. Belki halimizi görür de yok olmayız." Sonra denizciler birbirlerine, "Gelin kura çekelim," dediler. "Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza geldi?" Kura çektiler ve ne oldu biliyor musunuz? Kura Yunus'a düştü. Bunun üzerine Yunus'a söyle bize dediler. Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Hangi halka mensupsun? Yunus İbraniyim diye karşılık verdi. Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rab'be tapınırım. Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. Neden yaptın bunu diye sordular. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı. Deniz gittikçe kabarıyordu. Yunus'a denizin dinmesi için sana ne yapalım diye sordular. Yunus beni kaldırıp denize atın diye yanıt verdi. O zaman sular durulur çünkü biliyorum bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız. Değerli dinleyicilerimiz burada yayınımızın sonuna geldik. Bundan sonraki durum ne olacak? Bunu size bir sonraki programımızda okuyup yorumunu yapacağım.